Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le birlikteyiz. Bugün hemen Housing Affordability ile başlayalım. Haftalardır çok hararetli tartışmalar yapılıyor bu konuda. Federal Maliye Bakanı Scott Morrison gençlerin ev alabilmesini sağlamak için emeklilik parası olan Superannuation fonundan para çekerek bunu ev depoziti olarak kullanmalarını öneriyor. İşçi Partisi buna kuvvetle karşı çıkıyor. Gölge Maliye Bakanı Chris Bowen, bu kez insanların emekli olduklarında yaşam standardının daha düşük olacağını söylüyor. Ayrıca kendisi bunun krize çözüm olmayacağını, hatta daha kötü yapacağını belirtiyor. Siz ne dersiniz?
Evet, emeklilik parası hani eskiden beri ne maksatla biriktirildiği biliniyordu. Süper emeklilik 70'li yıllarda mecbur hale geldi, 70'li yılların sonlarında. Daha ondan önce gönüllü olarak veriliyordu. Bu parayla devlete yük olmadan ki kişiler birikimleriyle güzel, müreffeh, huzurlu bir son günlerini veya da hayatlarının son zamanını yaşayacaklardı. Şimdi öyle bir hale gelindi ki devlet o paraya göz dikti adeta. Bu sizin söylediğiniz o manaya geliyor. O para orada ölü yatırım olarak kalmasın, bir işe yarasın, oradan çekin ve ev sahibi olun. Hani önceki yıllarda birkaç sene çalışmakla bir depozit oluşturabiliyor. Hatta single olarak dediğimiz insanlar bile, single home ownership diye bir kavram vardı eskiden Avustralya'da, o kalktı.
Evet, evli olmadığı halde tek başına çalışarak ev alabiliyordu insanlar.
Şimdi günümüzde o mümkün değil. Hatta bazı insanlar, yani birliktelikleri olmadıkları halde bir araya gelerek, yani bir iş ortağı gibi kurarak ev sahibi olma gayreti içerisinde olan insanlar var bu ülkede, o hale gelindi. Şimdi biraz önceki konumuza dönecek olursak, hükümet diyor ki süper emeklilikleriniz orada boşuna durmasın, oradan bir miktar alın, onu depozit olarak oluşturun ve ev sahibi alın. Şimdi bu Avustralya'nın realitelerinden biri demek ki, yani bu noktaya gelindi. Hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. Bu onu gösteriyor diye düşünüyorum.
Peki şu soruyu sormak gerekir o zaman. Neden böylesine bir ev krizi yaşanıyor bu koskoca ülkede?
Bunun çok çok sebepleri var. Bu yine maddi imkanla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Asya'daki yaşanan patlamanın büyük bir ciddi bir katkısı var Avustralya için. Öyle auction'lara gittiğinizde, hani bu açık artırma yöntemiyle satılan evlere gittiğinizde, belirli semtlerde, Melbourne ve Sydney'de auction'lar katılanların ekseriyeti Asya kökenli insanlar. Asya'nın varlıklı ülkelerinden bu ülkeye yerleşmek amacıyla mülk sahibi olmak istiyorlar ve aşırı bir talebe meydan veriyorlar. Hatta bu auction'ların bir kısmı haber olmuştu, daha yeni de değil, 2 sene önce. Çince yapılıyor. Çünkü katılanların hepsi Çin. İngilizce
evet, bugün okuduğum bir yazıda da yer alıyordu. Satılan evlerin %20'si bu kişilere gidiyormuş. Ve bu kişilerin Avustralya vatandaşı da olması gerekmiyormuş. Halbuki birçok ülkede bu yasakmış. Vatandaş olmayan insanlara ev satılmazmış. Peki buna ne demeli?
Avustralya çok radikal bir şey değil mi? Siz bunu başka ülkeler için, hele bizim geldiğimiz ülke için yabancıya mülk satmak, ihtilale meydan verir. Ama burada eskiden beri dıştan gelen, dış kaynakları teşvik edici politikası gereği bu ülkede yaşamadığınız halde mülk ve iş sahibi de olabiliyorsunuz. Unutmamak lazım ki Asya'daki yaşayanların sayısı dünya nüfusundan yarısından fazla bir miktar ediyor.
Evet, Hindistan'la Çin'i bir araya getirirseniz dediğiniz gibi aynen o söylediğinize geliyor.
Evet, şimdi dolayısıyla o ülkelerdeki orta sınıf %5 bile olsa, ki %10'lara yükseldi, %5-10 olduğunda bu 600-700, 300-400 milyon insan ediyor. 304 milyon insan Avustralya nüfusundan 15 katı büyüklüğünde zengin insanlar var. Ve bunlar başka ülkelerde yaşamak istiyorlar. Ana dili İngilizce olan ülkelerde yaşamak istiyorlar. Yani çocukları bundan faydalansın. Gelişmiş toplumda, modern toplumda, çağdaş toplumda, ne bileyim, böyle hayallerle, böyle emel ve düşüncelerle.
Bu doğal diyelim Kazım Bey.
Yatırım yapıyorlar.
Tamam, bu doğal, ama Avustralya hükümetinin kendi vatandaşını koruması gerekmez mi?
Siz böyle bir politika güderseniz, ev piyasasına talebi böyle artırırsanız, hariçten diyor ki Avustralya hükümeti, serbest piyasa ekonomisi, parası olan alır diyor. Tatbikattaki şey bu, politika bu. Onun için sizin hani bunu söylediğinizde hemen hükümet diyor ki, o zaman diyor tabii bir şey yapalım diyor. Ha, emeklilik paranız var ya diyor, onu keşfedin diyor, kullan, nakide çevirin ve ev sahibi olun diye bir ortaya öneri böyle geliyor.
O zaman yaşlandığınız zamanda da daha az paranız olursa maalesef o sizin kötü şansınız demeye de gelmiyor mu aynı zamanda? Çünkü yaşlandıklarında ne yapacaklar?
Öyle, ama şimdi buna karşı tepki de var. Biliyorsunuz aşırı sağ bunu istemiyor. Diyorlar ki ya biz bu ülkeyi, bu Avustralya ülkesini bu hale getiren buradaki yaşayan insanlar. Onların babaları, dedeleri, dedelerinin dedeleri falan. Ama dışarıdan bir insan geliyor, parası var, yarım milyon, bir milyon, 1,5 milyon, 2 milyon dolara kadar ev alıyorlar. Bu bizim eskiden yaşayıp da 5-6 bin dolar olan evler bugün 1-2 milyon dolar oldu ne yazık ki. Keşke o zaman oralardan ev alsaymışız.
Evet, herkes aynısını
yüzüne,
söylüyor.
Yüzüne bile bakmıyorduk o zaman yani. Evet. Böyle Brodmodos'ta bahçeli, arkasında bahçe, önünde bahçe, 700-800 metre modern tuğla bir ev varken. Ne yapacaksın Carlton'daki, Fitzroy'daki, Richmond'daki böyle birbirine bitişik teras evlerini falan. Şimdi oralara biz turist gibi gezmeye başladık.
Evet.
Şimdi geliyorlar, oralardan ev sahibi oluyorlar. Altı kuşak bu ülkedeki yaşayan insan da onlara bakıyor. Mülk sahibi onlar oldu.
Ve o işte kimi yer kimi bakar, kıyamet ondan kopar sözü de sanırım buna işaret ediyor.
Aynen öyledir. Bu böyledir. Yani birisi mahrum kalmışsa, onun ezikliğini hissediyorsa ya köle gibi kendisini addedecektir ya da yok isyan edecektir.
Evet. Şimdi bir diğer konu yine bu kadar önemli. Avustralya için de çok önemli. Uluslararası arenada Amerika Birleşik Devletleri hem Suriye hem Kuzey Kore ile arasındaki gerginliği arttırıyor. Böyle bir döneme girdik. Avustralya'nın ANZUS üyesi, yani Australia New Zealand United States'e müttefi olması dolayısıyla ileride Avustralya da etkilenecek bundan. Peki ne yapmak gerek bu konuda? Çünkü eski istihbarat görevlisi ve şimdiki milletvekili Andrew Wilkie diyor ki Avustralya bağımsız olarak hareket etsin diyor bu konularda. Sizce bu olabilir mi? Nasıl olur?
Şimdi dış politikada, özellikle savunmada, Avustralya bağımsız olarak davranmalıdır ifadesi ve çağrısı yeni değil. Paul Keating de bunu yapıyordu başbakan olduğu halde. Ama Avustralya'nın tarihi bağları var, tarihi gerçekleri var. Avustralya çok büyük bir kıta. Ücra bir yerde kalıyor. Etrafı okyanuslarla çevrili. Sınırı 37 bin kilometre. Avustralya'nın etrafının sınırı ayrıntılı olarak 37 bin kilometre. Bunu 20 milyonluk bir nüfusla korumanız mümkün değil. Dolayısıyla sizin abinize ihtiyacınız var tabiri caizse. Ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar İngiltere ile bütün savaşlara katılan Avustralya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika nereye gideceksen git demişse Avustralya marş Amerika'nın safında bütün savaşlara katılmıştır. Sırf bu nedenle savunma ileriye dönük. Ben bir AB'nin yanında bulunmazsam, görülmezsem o zaman bu Asya'daki ülkeler başıma bela olurlar, musallat olurlar. Endonezya çok büyük ülke, Japonya keza, Hindistan, şimdi Çin tehlikesi var. Kore bir yandan nükleer silahlar üretimi içerisinde ve mecbur, yani mecbur, siyasiler hep böyle gördü. Politika bu nedenle tatbik edildi. Ve ne zaman mesela Orta Doğu'da bir kriz yaşansa Avustralya önce bunu danışacağız, tartışacağız kendi aramızda diyor ama sonuçta her zaman için evet biz de sizin yanınızdayız diye meclisten karar çıkmıştı, gelmişti.
Peki o zaman işte, tarihe bakalım Kazım Bey. Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile birlikte giriştiği Irak Savaşı'na baktığımızda buradan ders çıkarması gerekmiyor mu?
Amerika'nın yanlış politikalarının tamamını Avustralya'da ne yazık ki ortaktır. Ta Vietnam'da başlamak, Kore'ye benim pek aklım ermiyor. Gerçi Vietnam'a da ermiyor ama okuduklarımız, gördüklerimize dayanarak Vietnam'daki o savaş işlendiği savaş suçlarının Orta Doğu'da biz biliyoruz ki bir yalana, bir iftiraya dayalı olarak aleni bir savaş açıldı ve orada milyonlarca insanın ölümüne, katline neden oldu ve hala da o bölge karışık. Yani Bush, Blair ve Howard bugün yaptıklarının karşısında esasında hapishanede olmaları gerekiyor. Ama hepsi üçü de rahat. Bir yalana dayalı olarak sadece bir takım emperyal Amerika'nın emeller istikametinde evet biz de varız dedi Avustralya. Yani savaşın iyi ya da kötü olması, amacının iyi ya da kötü olması ne yazık ki Avustralya siyasi liderler için çok da önemli değil. Çünkü bunun karşılığında büyük bir... Şimdi Trump iktidarda. Trump gibi deli bir adamın açmış olduğu savaşa Avustralya katılmazsa Trump bunun karşılığında Avustralya'yı bir şekilde ekonomik olarak cezalandırabilir korkusuyla evet Trump efendi nereye gidelim? Şuraya. Tamam eyvallah.
Yani Suriye'ye de eğer giderlerse Avustralya takip edecek diyorsunuz.
Eder. Ha, ama şunu yapıyor Avustralya. Yani mesela Körfez Savaşı'nda da Kara Savaşı'na katılmıyor. İşte Bahriye gönderiyor. Denizden bir takım şeyler yapıyor, yönetiyor. Afganistan'a Kara Savaşı'na da girdi. Ama ondan sonra her tabutlar gelmeye başlayınca ölmüş ya da öldürülmüş Avustralyalı askerler ülkeye döndükçe burada tepkiler doğmaya başlamıştı. Ve o nedenle lojistik destek veriyor. Bir takım teknolojik destekler veriyor. Ama Kara Savaş'a şu son 15 yıldır girmeyi engelleyebildi en azından Avustralya'daki siyasiler. O da Avustralya'daki insanlara da ki doğan tepkiyi bastırabilmek için onu yaptılar. Ha bundan sonra yok 10 bin asker göndereceksiniz denildiğinde bu Avustralya hükümetini gerçekten zor durumda bırakacaktır. Çünkü ne liberal hükümeti ne de Labour hükümeti sıcak savaşa girmek istemiyorlar. Ama orta yolu bulmanın gayreti içerisinde olmak zorundalar her zaman için.
Evet. Bir diğer konu yine Avustralya'nın uluslararası arenadaki bir diğer konusu. Bu kez ekonomik. Konu Hindistanlı milyarder maden ocakları sahibi Adani firmasının genel müdürü Gautam Adani'nin Queensland'de kömür ocakları açması. Başbakan Malcolm Turnbull bölgeye iş olanaklarını getireceği umuduyla bu firmaya hükümet bütçesinden yaklaşık 1 milyar dolar verebileceğini belirtti. İşçi Partisi ve halkın bir bölümü de buna karşı çıkıyor. Hem halkın vergileri milyarder bir iş adamına verilmesin diyorlar, hem de maden ocaklarının çevreyi kirlettiğini belirtiyorlar. Siz ne dersiniz?
Ya şimdi olaya paket olarak bakmak lazım. Yani 1 milyar oradan alacak şu bu falan. Ya hani bizde bir tabir vardır. Kazın geleceği yere tavuk esir gelmez diye. Olaya öyle bakıyor Avustralya hükümeti. Yok şuradan 900 milyon verecek oradan. Siz sonuçta ne kazanacaksınız bir ülke olarak ona bakarsınız.
Peki ne kazanır olarak Avustralya böyle bir şey yaparsa, yardımda bulunursa?
Tarihinde en büyük yatırımlarından biri olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla dış kaynaktan şu kadar milyar dolar Avustralya'ya gelecek. Bölgede 10 binden fazla insana iş imkanı veyahut da iş istihdamı imkanı yaratılacak. Dolayısıyla çok sayıda insan bundan yararlanacaktır. Sonuçta Avustralya doğal kaynaklarını dış ülkeye pazarlayacak. Bundan da çok para kazanacak ve kazanmaya da işte şu kadar sene devam edecek bakılmaktadır. Yani ha tamam bunun sonucu olarak da ne olacaktır? Çevre kirlenecektir. Ama çevre zaten 200 senedir kirleniliyor. Onun da şeyi var.
Peki bunu engellemek gerekmiyor mu? Çünkü kömür ocakları bazı ülkelerde kapatılıyor. Çok zararlı diye. Kömür ocaklarından enerji üretilmesine karşı yasalar çıkarılıyor.
Evet. Bir benzetme yapacağım. Herhalde şöyle bir şey var. Hani pazarda böyle hani yeşil sebze satan pazarlarda insanlar pazarın kapanma saatine yaklaşık bir zamanda ellerinde çok mal kalmışsa bunu çok ucuz ve cazip fiyata düşürürler ve elden çıkarmaya çalışırlar. Avustralya'da böyle bir politikaya girdi gibi geliyor bana. Çünkü dünyada hızlı bir şekilde güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi neredeyse petrol ve benzeri doğal kaynaklar gibi benzer fiyata mal edil hale geldi yaygınlıktan ötürü olarak. Ama Avustralya diyor ki ya ben büyük bir kıtayım. Dünyanın diyor burada kaynağı var. Bir fırsattır çünkü bunu hala kullanan geri kalmış ülkeler var, Hindistan, Çin falan gibi. Ben buralara satayım, elden çıkarayım, ne kazanırsam diyor. Hiç olmazsa elimde kalmaz diyor. Yarın diyor bu diğer teknolojiden ötürü enerji imkanları yaygınlaştıkça satamaz hale geleceğim. Şimdi ne kazanırsam ona bakarım diyor. İşin aslı bu.
Evet, işin aslı bu. Bugün gerçekten deyimi caizse baba konulardı konuştuklarımız Kazım Bey. Hepsi birbirinden büyük, hepsi birbirinden önemli konulardı. Ben bütün bu yorumlar için size teşekkür ediyorum. Ve ileride belki hani hep bu umutla kapatıyorum da daha güzel konularda, daha güzel haberlerde buluşmak üzere demek istiyorum ama artık güzel haber de duyamaz olduk, öyle değil mi?
Ama insanları bilgilendirmemiz gerekiyor. Yani insanlar bilgilendirilecek ki ona göre daha isabetli karar verecek. Bilgilendirilerek, bilgilendirme bir yana bir de anlaması lazım. Ne, niçin oluyor? Onu anlayacak, ona göre daha bilinçli karar verebilecek.
Bu tür programlar da insanların karar vermesine yardımcı mı oluyor diyorsunuz?
Bu tarz tartışmalar, konular tabii ki. Yani insanlar ne yazık ki her şeyi yüzeysel olarak bakıyor ve bir takım sloganik çağrıda bulunuyorlar. İçeriği nedir, ne manaya gelir hiç önemli değil. Bir şeyler ezberlemişler, onu söylüyorlar. Ben ondan hani insanların kurtulup biraz daha gerçekleri bilerek işte bir karar versinler isterim şu anda.
Yani fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmak gerek diyorsunuz.
Aynen öyle. Tabii ki bilgi olmadan sadece slogandan öteye gidemiyorsunuz.
Peki, çok teşekkür ediyorum siz bu konuda bir adım atmamıza, bize yardımcı olduğunuz için. Yeniden görüşmek üzere.
İyi yayınlar diliyorum.
Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.